Ayrım 21.
Hükümet, din ve milliyet bakımından uyruklarından ayrılabilir. Hükümet, soylulara karşı kralı, burjuvaziyi temsil edebilir. Hükümet, 2. Charles hükümeti ve savaş sonrası Alman hükümeti gibi vatanseverlik duygusundan yoksun görünebilir. Bu gibi durumlar sıradan vatandaşta hükümete karşı kışkırtmalara girişme isteği uyandırabilir ve bu istekleri uyananlar şampiyonları hapse atılınca söz özgürlüğü ilkesini anımsarlar. Ne var ki bunlar devrimlerden önce görülen koşullardır ve bu koşulların bulunduğu yerde hükümetlerin ters propagandaları hoş görmeleri gerektiğini söylemek aslında hükümetlerin iktidarı bırakmaları gerektiğini söylemekle birdir. Böyle koşullar altında hükümetlerin iktidarı bırakmaları gerektiği hususu, hükümetlerin kendi görüş açılarından bile çoğunlukla gerçeğe uygundur. Zira hükümetler iktidarı bırakmakla sadece iktidarı yitirmiş olacaktır. Oysa direnirlerse sonunda belki yaşamlarını da yitirirler. Ne var ki bunu görebilecek akla sahip pek az hükümet çıkmıştır. Ayrıca güçlü bir ülkenin zayıf bir ülkeyi ezdiği zamanlarda bu görüş her zaman gerçeğe uymamaktadır. Gelmiş geçmiş en mutsuz, en huzursuz yerdir o ülke. Çünkü orada insanları asarlar, sırf yeşil giydiler diye. İngiltere işte bu siyaseti İrlanda'ya karşı 800 yıl güdebilmiş, sonunda ise yitirdiği para az ama saygınlık çok olmuştur. Büyük toprak sahipleri zengin, köylüler ise açlıktan kırılacak kadar yoksul oldukları için İngiltere bu siyaseti 800 yıl başarıyla güdebilmiştir. Propaganda özgürlüğü sıradan vatandaşları ilgilendirdiği durumlarda ya şiddetli bir devrime ya da hükümetin halka daha geniş bir özgürlük tanımasına, yani halka dilediği hükümeti seçme hakkını vermesine yol açar. Propaganda özgürlüğü ile demokrasi ve hoşnutsuz toplulukların özerklik hakkı, yani aksi takdirde devrim yoluyla elde edilecek olanı barış yoluyla elde etmek hakkı arasında sıkı bir bağ vardır. Bu çok önemli bir haktır ve bu hakkın tanınması dünya barışının sağlanması için zorunludur. Ne var ki bu propaganda özgürlüğü konusunun dışına çıkarır bizi. Geriye ateşli yenilik yanlılarının görüşü üzerinde durmak kalıyor. Bu tipe örnek olarak Konstantin'den önceki Hristiyanı, Luther zamanındaki Protestanı ve günümüzün komünistini alabiliriz. Bu gibi insanlar içinden söz özgürlüğüne inananlar nadiren çıkmıştır. Bunlar inandıkları dava uğruna ölmeyi seve seve göze aldıkları gibi başkalarını da aynı şekilde hareket etmeye zorlamak yolunu seçmişlerdir. Tarih, kararlı insanların hükümetlere karşın serbestçe konuşabildiklerini gösterir. Bununla birlikte modern hükümetlerin elinde eski hükümetlere oranla çok daha büyük olanaklar bulunduğundan bunlar temelli yeniliklerin meydana çıkmasını önleyebilirler. Öbür yandan savaş, devrime ve hatta anarşiye neden olarak bir yeniliğin başlangıç yolunu açabilir. İşte komünistler gelecek savaşı bu umutla beklemektedirler. Yenilikçi adam bir kural olarak milenarlardandır. 1. Dipnot. Vahiy kitabının 20. babında zikrolunan kıyametten önce barış ve selametin hüküm süreceği bin yıllık dönemin, milenyum, geçeceğine inanan kimse. Milenyumun herkes onun akidesine sarıldığı zaman gelmiş olacağını iddia eder. Yenilikçi adam şimdi devrimci, gelecekte tutucudur. Mükemmel bir devlete ulaşılacak, bir kere ulaşıldı mı da bu mükemmel devlet değiştirilmeden korunacaktır. Bu görüşlerle hareket ettiği için de yenilikçi gerek mükemmel devleti arayışta gerek mükemmel devletin alaşağı edilmesini önleyişte ne kadar şiddetli olursa olsun hiçbir zor kullanma yönteminden kaçınmaz. Bu adam muhalefetteyken gözdağı verir, iktidardayken de ceza. Onun bu şiddet kullanma inancı doğal olarak muhaliflerinde de aynı inancın belirmesine yol açar. Muhalifler iktidara geçtikleri zaman ona eza, cefa ederler. İktidarda bulunmadıkları zaman da ona suikast hazırlarlar. Bu bakımdan bu milenarın milenyumu herkesin hoşlandığı bir şey değildir. Bu milenyum içinde casuslar, tepeden gelen emirlerle tutuklamalar ve toplama kampları bulunacaktır. Ne var ki Milenar tıpkı Tertullian gibi bunda hiçbir kötülük görmez. Gerçi daha yumuşak Milenar tipleri de vardır. Bazıları insanda en iyi şeylerin insanın içinden gelen şeyler olduğunu, hiçbir iyiliğin insana dışarıdan zorla kabul ettirilemeyeceğini söylerler. Bu görüşün en iyi örneğini Dostlar Cemiyeti ortaya koymaktadır. Dış etkilerin, iyilikçi ve akıllıca ikna biçimi içinde önemli ve hayırlı bir rol oynayacağı ama hapis ve idam cezaları biçimi içinde hiç de iyi bir sonuç alamayacağı inancında olanlar da vardır. Böyle adamlar ateşli bir yenilik yanlısı da olsalar propaganda özgürlüğüne inanabilirler. Bir de evrim kuramının saygınlık kazanışından sonra ortaya çıkan bir tür yenilikçi vardır. Bunun en tipik örneği olarak Sorel'i sendikalist olduğu günlerde gösterebiliriz. Bu gibi insanlar insan yaşamının sürekli ama tanımlanabilir bir hedefe yönelmiş ya da ilerleme olmadan önce kesinlikle belirtilebilecek anlamda değil ve atılan her yeni adımın bir ilerleyiş olduğunun görülebileceği biçimde bir ilerleyiş olması gerektiğini savunurlar. Görmek görmemekten, konuşabilmek konuşamamaktan daha iyidir. Ama bütün hayvanlar henüz körken, onların reformda ikinci bir aşama olarak görme duyusuna sahip olmayı istemeleri olanaksızdı. Halbuki gerçekte ikinci aşama bu idi. Bu da kanıtlar ki statik bir tutuculuk hata olurdu. Bundan ötürü bütün yeniliklerin teşvik edilmesi gerekmektedir. Böyle iddia ediliyor. Zira bu yeniliklerin içinden bir tanesi hangisi olduğunu bilmesek bile evrim ruhunu temsil edecektir. Bu görüşte bir gerçeklik payı bulunduğuna kuşku yoktur. Ama bu yine de yüzeysel bir ilerleme mistisizmi halini almaya elverişli bir görüştür. Ve belirsiz olduğu için de siyaset alanında uygulamaya temel alınamaz. Tarih içinde önemli yeri bulunan yenilikçiler, Tanrı'nın egemen olduğu ülkeyi saldırıyla fethedebileceklerine inanmışlardır. Bunlar çoğunlukla kendilerinin egemen olduğu bir ülke elde etmişlerdir. Ama bu, Tanrı'nın ülkesi olmamıştır. Propaganda özgürlüğü bakımından şimdi de filozofların görüş açısı üzerinde duracağım. Gibbon, Antikite'nin hoşgörü ruhunu anlatırken şöyle der. Roma dünyasında geçerli olan tapınış biçimlerinin hepsini halk aynı derecede gerçek, filozoflar da aynı derecede sahte sayıyorlardı. Yüksek yönetim aşamasından olanlar ise hepsini aynı derecede yararlı buluyorlardı. Benim düşündüğüm filozof, bütün geçerli akideleri aynı derecede sahte saymayacak, yalnız hiçbir akidenin yanlışsız sayılmasına ya da eğer bir rastlantı eseri yanlışsız ise bu mutlu olgunun insan kafasının yetileriyle keşfedilebileceği düşüncesinin kabulüne izin vermeyecektir. Filozof gibi düşünmeyen propagandacı için gerçek saydığı kendi propagandasıyla bir de aldatıcı olan karşı propaganda vardır. Bu propagandacı eğer her iki propagandanın da yer almasına izin veriyorsa, bu sadece onun yasaklanacak propagandanın kendi propagandası olması olasılığıyla korku duymasından ileri gelir. Filozofça düşünen gözlemci için ise sorun bu kadar basit değildir. Filozof için propagandanın yararları neler olabilir? Filozof, propagandacı gibi şöyle diyemez. Toplu iğne fabrikaları toplu iğne üretmek için, düşünce fabrikaları da düşünce üretmek için vardır. Üretilen düşünceler iyi olduktan sonra, iki toplu iğne kadar birbirine benzese de bundan ne çıkar? Ayrıca tek el sayesinde büyük çapta üretimin ucuz yapılması sağlanabiliyorsa, tek eli bir alanda haklı gösteren nedenler başka alanda da aynı derecede geçerlidir. Hayır, sadece bu kadar da değil. Rakip bir düşünce fabrikası, rakip bir toplu iğne fabrikası gibi genellikle benim fabrikamın çıkardıklarıyla aynı derecede iyi olan başka düşünceler üretmez. Benim fabrikamın çıkardığı düşünceleri yıkmak hedefini güden düşünceler üretir ve böylece halka benim üretimimi yetiştirebilmek için gerekli çalışma miktarını büyük ölçüde arttırır. İşte bu yüzden düşünce fabrikaları arasında rekabete izin verilmemelidir. Şunu belirtmeliyim ki filozof bunu bir görüş diye alıp da benimseyemez. Filozof, propagandanın hizmet edebileceği en yararlı amacın, yanlışlığı hemen hemen kesin bir görüşün dogmatik biçimde kabul edilmesini sağlamak değil, Tam tersine yargıyı, akılcı kuşkuculuğu ve karşıt düşünceleri tartabilme yetisini sürdürmek olduğuna inanmak zorundadır. Propagandada da bu amaca ancak propagandalar arasında rekabet varsa hizmet edebilir. Filozof, halkı, her iki tarafı da dinleyen bir yargıç gibi düşünecek ve propaganda tekelini tıpkı bir ağır ceza mahkemesinde sadece savcının ya da sadece savunmanın dinlenilmesi kadar saçma bulacaktır. Böylece propagandada bir örnekliği istemekten çok uzak olan filozof, her konuda herkesin elden geldiği kadar tarafların hepsini dinlemesi gerektiği tezini savunacaktır. Filozof hepsi de kendilerini bir partinin çıkarlarına adamış, bir parti liderlerinin görüşlerini savunan bir sürü gazete yerine içinde bütün partilerin temsil edildiği bir tek gazeteyi yeğleyecektir. Ansal yönden sağlayacağı yararlar apaçık olan tartışma özgürlüğü mutlaka rakip örgütlere muhtaç değildir. BBC bilimsel tartışmalara açıktır. Birbirine rakip bütün bilimsel kuramlar Royal Society'de temsil edilebilir. Bilim dalları ile ilgili kurumlar genellikle anonim bir propaganda yolu izlemezler. Üyelerinin her birine ayrı ayrı kendi kuramlarını savunma fırsatı verirler. Bir tek örgüt içinde bu gibi tartışmaların yer alabilmesi için o örgütte esasa değin bir anlaşma bulunması gerektir. Hiçbir Ejiptolog, kuramları hoşuna gitmeyen rakip bir Ejiptoloğu ezdirmek için orduyu onun üzerine saldırtmaya kalkışmaz. Bir topluluk yönetimi konusunda temelde anlaşmaya varmışsa özgür tartışma olanağı vardır o topluluk içinde. Ama böyle bir anlaşma yoksa propaganda kaba güç kullanma yolunda bir prelüt yerine geçer ve kaba gücü ellerinde bulunduranlar doğal olarak propagandayı tekerlerine almayı hedef tutarlar. Ayrılıklar bir yönetim altında barışçı işbirliğini olanaksız kılacak kadar büyük olmadığı zaman propaganda özgürlüğü olanağı vardır. Protestanlarla Katolikler 16. yüzyılda siyasal işbirliği yapamadılar. Ama 18. ve 19. yüzyıllarda yapabildiler. Kendi içlerindeki dinsel hoşgörü olanağı da işte buradan doğdu. Ansal özgürlüğün varlığı için hükümetlerin istikrarlı bir çatıya sahip olması şarttır. Ama ne yazık ki böyle bir çatı aynı zamanda zorbalığa yol açan belli başlı güçtür. Bu sorunun çözümü büyük çapta yönetim biçimine dayanır. 15. Bölüm. İktidar ve töre kuralları. Töre, hiç değilse İbrani peygamberlerinden bu yana birbirinden ayrı iki yöne sahip bulunmaktadır. Töre, bir yandan yasayı andıran toplumsal bir kurum, öbür yandan da birey vicdanını ilgilendiren bir husus ola gelmiştir. Töre, birinci yönüyle iktidar mekanizmasının bir parçasıdır. İkinci yönüyle genellikle devrimcidir. Törenin yasayı andıran türüne pozitif töre denir. Öbür türüne ise kişisel diyebiliriz. Bu bölümde bu iki tür törenin birbiriyle ve iktidarla olan ilişkileri üzerinde durmak istiyorum. Pozitif töre, kişisel töreden hatta belki de yasa ve hükümetten daha eskidir. Pozitif töre, kabile geleneklerinden doğar. Yasa da yavaş yavaş pozitif töre içinde gelişir. En ilkel yabanlar arasında rastlanan kimin kiminle evlenebileceğini belirleyen olağanüstü denecek kadar incelikli kuralları bir düşününüz. Bunlar bizim için kural olmaktan öteye bir anlam taşımasa bile onları kabul etmiş olanlar için zorlayıcı bir güç niteliği taşırlar. Tıpkı kendi törel kurallarımızın taşıdığı akrabalar arası birleşmeler karşısında etkisini duyduğumuz zorlayıcı güç gibi. Bunların kaynakları kesinlikle bilinmemekle birlikte bu kaynakların bir anlamda dinsel olduğuna kuşku yoktur. Pozitif törenin bu bölümünün toplumsal eşitsizliklerle hiçbir ilişkisi yoktur. O ne olağanüstü iktidar sağlar ne de böyle bir iktidarın varlığını kabul eder. Uygar insanlar arasında daha hala bu gibi törel kurallar vardır. Yunan kilisesi bir çocuğun manevi anasıyla manevi babasının evlenmesini yasaklar. Bu, iyi ya da kötü hiçbir toplumsal amaç gerçekleştirmeyen, kökü tamamıyla teolojiye dayanan bir yasaktır. Bugün akla yakın gerekçelerle kabul olunan birçok yasakların aslında kör inançlardan çıkmış bulunması olasıdır. Eskiden cinayet, ölenin ruhunun sadece kendini öldürene değil, bütün topluluğa da düşman olacağına inanıldığı için hoş karşılanmazdı. Yani bir cinayet işlenince bütün bir topluluğun çıkarı söz konusu oluyordu. Topluluk işin içinden ya ceza vermek suretiyle ya da arınma törenleri yoluyla sıyrılıyordu. Zamanla arınma törenleri ruhani, aynı zamanda tövbe ve af ile özdeş bir anlam kazandı. Ne var ki arınmanın ilk zamanlardaki törensel karakteri kuzunun yanında yıkanan gibi laflarda hala anımsanmaktadır. Pozitif törenin bu yönü de önemli olmakla birlikte benim asıl üzerinde durmak istediğim bu değildir. Ben asıl törel kuralların iktidarı etkileyen yanlarını ele almak istiyorum. Geleneksel törenin genellikle büyük oranda bilinçsiz amaçlarından biri var olan toplum düzenini işler halde bulundurmaktır. Geleneksel töre başarılı olduğu zaman bu amacı polis gücünden hem daha ucuza hem de daha etkili bir biçimde gerçekleştirir. Ne var ki geleneksel töre iktidarın yeniden dağıtılması gereğinin akla getirdiği bir devrimci töreyle karşı karşıya kalabilir. Ben bu bölümde önce iktidarın töre kuralları üzerindeki etkisini, sonra da töre için daha başka esasların bulunup bulunamayacağı sorusunu ele almak istiyorum. İktidar töresinin en açık görüşlerinden biri, itaatin aşılanmasıdır. Çocuklar ana babalarına, karılar kocalarına, uşaklar efendilerine, uyruklar hükümdarlarına ve dinsel hususlarda ruhani sıfatı olmayanlar papazlara boyun eğmekle görevlidirler. Daha doğrusu görevliydiler. Ordularda ve dinsel tarikatlarda daha çok uzmanlık alanı içine giren itaat görevleri vardı. Bu görevlerin her birinin kendini ilgilendiren kurumun tarihine koşut uzun bir tarihi vardır. Önce evlatların ana babalarına saygı borçlarından başlayalım. Bugün öyle yabani kavimler vardır ki bunlar çalışamayacak kadar yaşlanan ana babalarını onları yemek için satın alan yamyamlara satarlar. Uygarlığın gelişme aşamalarından birinde herhalde olağanüstü derecede ileri görüşlü bir adam çocukları henüz gençken onları kafaca kendisini yaşlılığında sağ bırakmalarını sağlayacak bir düzeye getirebileceğini düşünmüş olsa gerektir. Bunu düşünen adam büyük bir olasılıkla kendi yaşlı ana ve babasının ortadan kaldırılışına tanıklık etmiş ya da onları doğrudan doğruya kendisi ortadan kaldırmış olan bir kişidir. Bu adam çocukların ana babalarına boyun eğmelerini öngören görüşleri destekleyecek bir yandaşlar grubu meydana getirmek için hiç sanmıyorum ki insanların sadece sağduyularına seslenmiş olsun. Onun kendi görüşüne getirmek istediği kişilerde insan hakları kavramını yaratmaya, yalnız meyveyle beslenmenin yararlarını ileri sürmeye ya da çocukları uğruna kendilerini yıpratan ana babaların törel yönden dokunulmaz olduğunu belirtmeye çalıştığı kuşkuludur. Belki de o sıralarda öğütleri etinden daha değerli sayılan sıska ama olağanüstü derecede akıllı bir ihtiyar ortaya çıkmıştır. Nasıl olmuşsa olmuş ama zamanla anne ve babaların yenmeyip kutsanmaları gerektiği görüşü yerleşmiştir. Eski uygarlıklarda ana babalara gösterilen saygıyı biz bugün aşırı buluruz. Ama ana babaların yenilmesi alışkanlığını ortadan kaldırmak için de çok güçlü bir vazgeçiricinin zorunlu olduğunu anımsamak gerekir. İşte böylece ana ve babanıza saygıda kusur ettiğiniz takdirde genç yaşta öleceğinizi söyleyen 10 emire, Romalıların ana ve baba öldürmeyi en çirkin, en büyük suç saydığı döneme ulaşıyoruz. Ve Konfüçyus'un evlatların ana babaya saygısını törenin temeli haline getirdiğini görüyoruz. Bütün bunlar içgüdüsel ve bilinçsel olmakla birlikte ana babanın çocuklar üzerindeki iktidarını çocukların zayıf oldukları dönemden ilerisi içinde garantiye almak üzere düşünülmüş birer önlemdir. Ana babaların yetkisini mülk sahibi oluşları hiç şüphesiz güçlendirmiştir. Ama eğer ana baba saygısı diye bir şey olmasaydı, o zaman çocuklar biraz büyüyüp de ana babaları yaşlılık dolayısıyla güçten düşünce babalarının sürülerini ellerinden alırlardı. Aynı şey kadınların boyun eğişleriyle ilgili olarak da yukarıdakine benzer bir süreç izlemiştir. Erkek hayvanların fiziksel güç üstünlükleri dişilerin sürekli olarak onlara boyun eğmeleri sonucunu sağlamaz çoğunlukla. Zira erkek hayvanlarda amaç istikrarı dişilere oranla daha azdır. İnsanlarda ise kadının boyun eğişi belirli bir uygarlık düzeyinde ilkeller arasında olduğundan daha tamdır. Bu boyun eğişi de hep töre destekler. Aziz Pavlus şöyle diyor: "Çünkü erkek Allah'ın sureti ve izzeti olduğu için başını örtmemelidir. Fakat kadın erkeğin izzetidir. Çünkü erkek kadından değil, fakat kadın erkektendir. Çünkü erkek kadın değil, fakat kadın erkek için yaratıldı." 1. Dipnot. Yeni Ahit 1. Korintoslular 11.9.9. Bundan da karıların kocalarına itaat etmeleri gerektiği, karının sadakatsizliğinin kocanın sadakatsizliğinden daha büyük günah olduğu sonucu çıkarılıyor. Aslında Hristiyanlık kuramsal olarak zinayı her iki cins içinde aynı derecede günah tutar. Zira zina Tanrı'ya karşı işlenmiş bir günahtır. Oysa uygulamada bu görüş geçerli olmamış, hatta Hristiyanlık öncesi dönemlerinde kuramsal olarak bile geçerli sayılmamıştır. Eskiden evli bir kadınla zina kötü sayılıyordu. Çünkü bu, kocaya karşı işlenmiş bir suçtu. Buna karşılık dişi kölelerle savaş esirleri efendilerinin meşru malı sayıldığı gibi bunlarla cinsel ilişkide bulunmak da suç değildi. Bu görüşün en sofu Hristiyan köle sahipleri arasında karılarının itirazına karşın 19. yüzyıl Amerika'sında bile savunulduğunu görüyoruz. Törenin kadınlar için başka, erkekler için başka oluşunun esası hiç kuşkusuz erkeğin üstün iktidarına dayanıyordu. Başlangıçta bu üstünlük sadece fizikseldi ama bu esastan kalkılarak üstünlük derece derece iktisadi, siyasal ve dinsel alanları da kapsadı. Törenin sıkı düzene sağladığı üstünlük bu durumda açıkça görülmektedir. Zira kadınlar daha yakın zamanlara kadar erkeklerin egemenliğini meydana getiren törel kurallara gerçekten inanıyorlardı. Bundan ötürü de öteki türlü olabileceğinden çok daha az bir zorlama gerektiriyorlardı. Hammurabi yasaları, kadının yasa yapanın gözündeki önemsizliğini ortaya koyan çok ilgi çekici bir örnektir. Bu yasalara göre eğer birisi soylu bir adamın gebe kızına vurur da kız bunun sonucunda ölürse vuranın kızı da öldürülür. Soylu kişiyle vuran arasında hakkın yerine getirilişi bakımından bu adilanedir. İdam edilen kız vuranın sadece bir malıdır ve kendisi kendi yaşamı üzerinde bir hak iddiasında bulunamaz. Vuran ise soylu kişinin kızını öldürmekle öldürdüğü kıza karşı değil soylu kişiye karşı bir suç işlemiş sayılır. Kızlar iktidar sahibi olamadıkları için hiçbir hak sahibi de değillerdi Hammurabi zamanında. 1. George zamanına kadar krallara dinsel saygı gösterilirdi. Kralı bir çit gibi kuşatan öyle bir tanrısallık vardır ki, hıyanet ancak bu çitten içerisini gözetlemekle ve niyet ettiğinin çok azını yerine getirmekle yetinir. Hıyanet sözcüğü, cumhuriyetlerde bile hala az çok dinsel bir suç anlamı taşır. İngiltere'de hükümet, krallık geleneğinden çok yararlanır.